Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programındayız. Sizlerden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu ibadetlerimize, muamelatımıza, günlük hayatımıza dair soruları hocamıza yönelteceğiz ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, değerli cevaplandırmalarını sizlerle buluşturacağız. Bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına tekrar hoş geldiniz diyelim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam geçen hafta sihir, büyü ve cinlerin hakikatiyle alakalı sorularla başlamış ve ibadetlerle alakalı sorularla devam etmiştik.
Evet.
Abdestle alakalı birkaç soru sormuştuk. O sorularla müsaadenizle devam ediyoruz. Şimdi abdest alan bir kişi abdestini alıyor. Kendini abdeste vermiş. Gittik bu kişiye selamünaleyküm dedik. Selam verdik. Bu caiz midir hocam? O kişi ne yapmalı bu durumda?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi selamı alabilecek durumda olan kişiye verilmelidir.
Evet.
Kimdir bu selamı alabilecek olan kişi? Herhangi bir ibadetle meşgul olmayan kişidir. Hı hı. Herhangi bir ibadetle meşgul olmayan kişidir. Bir de şu vardır. Bir günahla ilgili meşgul olan kişi de vardır. Yani bir ibadetle meşgul olana selam verilmiyor. Bir de günah işlemekte olan, günahla meşgul olan, günah olan bir fiille meşgul olana selam verilmiyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla mesela namaz kılan adamı, efendim hutbe okuyan adamı, Kur'an-ı Kerim okuyan adamı, Kur'an-ı Kerim dinleyene selam verilmez.
Evet.
Peki abdest bir ibadet midir? Abdest bir ibadet midir? Şimdi ibadetler iki türlüdür. Bir gaye olanlar var, bir de araç olanlar. Hı hı. Gaye olan, yani bizatihi kendisi doğrudan ibadet. Namaz gibi. Misal. Hı hı. Bir de araç olan, yani gaye değil de araç olan, yani bu başka ibadeti yapabilmemiz için gerekli olan ibadet var, abdest. Hı hı. Abdest ne için gereklidir? Namaz için gereklidir. Kur'an-ı Kerim'e el sürmek için gereklidir. Kabe'yi tavaf etmek için gereklidir. Bak bunlar hep ibadet. Ha, abdest de ona araç oluyor.
Evet.
Peki insan herhangi bir ibadet yapmadan da abdest alsa olmaz mı? Olur elbette ama mecbur değil. Ha, şimdi dolayısıyla her ne kadar araç da olsa abdest de bir ibadettir. Araç da olsa bir ibadettir. Bundan dolayı abdest almakta olan kişiye selam vermek uygun değildir. Uygun görülmez. Hı hı. Uygun görülmez. Peki verdiği adam abdest alana selam verdi. Abdest alan o selamı almaz. Eğer abdesti bittikten sonra duruyorsa o adam olur.
Alır.
Alır, selam verir. Ama abdest almaktayken almaz. Hatta şöyle bir şey duymuştuk hocanın bir tanesine, meşhur bir hocaya. Abdest alırken selam vermiş birisi. Almamış adam, selam veren yürümüş gitmiş. Hoca abdesti bitirince arkasından koşmuş ona.
Aleyküm selam.
Aleyküm selam demiş. Yani böyle bir şey duymuştum. Konya'daki meşhur bir hoca ile ilgili olarak. Hı hı. Tabii net bir bilgi olmadığı için ismini vermeyeyim. Ama bu hoş bir şey, gerçi güzel bir şey ama. Hı hı. Şimdi yani abdest almakta olan kişiye selam verilmemek lazım. Verilirse de almamalı abdest alan kişi. Çünkü o kendisi abdestle meşgul, abdest dualarıyla meşgul. Yani abdesti bittikten sonra gider alır. Bir de günah işlemekte olana selam verilmez dedik.
Evet.
Sadece İmam Ebu Yusuf'tan yanlış hatırlamıyorsam bir rivayet var. O kişiye ben selam veririm. Hiç olmazsa ben selam alıncaya kadar bir süre o günahtan uzaklaşmış olur. Diye bir şey
rivayet var.
Bu rivayet gerçekten çok hassas bir konuya. Değil mi? Yani o kötülüğe zerre miktarda azıcık da olsa engel olmaya çalışmak bir kârdır, bir şeydir.
Eyvallah.
Yani ona da ama yasak olan, daha çok meşhur olan görüş, fiilen günah işlemekte olan kişiye selam verilmez.
Selam.
Hatta
veriyorum.
Şu da vardır. Biliyorsun hadislerde mesela zina eden kişi zina ederken iman gönlünden çıkar ve başının etrafında dolanır. Yani o esnada kişi mümin olmaktan çıkmış olur anlamında da hadis var.
Evet. Peki hocam. Teyemmümle alakalı bir sorumuz var. Yani teyemmüm suyu bulamadığımız zaman abdest aldığımız durum, abdest alma şekli. Nasıl yapılır ve teyemmümü bozan şeyler nelerdir demiş dinleyicimiz.
Şimdi teyemmüm senin de söylediğin gibi suyu bulamadığımız zaman buna bir ilave etmemiz lazım. Veya su olduğu halde kullanma imkanı olmadığı zaman.
Suyun pis olduğu durumlarda.
Sadece pis olması değil, başka sebepler de olabilir.
Mesela hocam ne olabilir?
Mesela gusül etmen gerekiyor. Buz gibi hava. Çok suyu soğuk, ısıtacak soğuk. İmkan yok. Onunla gusül edersen hasta olacaksın. Teyemmüm edebiliriz.
Anladım.
Veyahut da su var, çeşme akıp duruyor şu orada. Ama yanına bir aslan gelmiş, oturmuş. Yaklaşamıyorsun. Veya seninle düşmanlık besleyen biri var. Sen oraya gittiğin zaman seni öldürecek. Ya, ne yapıyorsun? Burada abdest almıyorsun. Veya kuyuda su var. Ama kuyudan o suyu çekip çıkaracaksın. Senin aletin yok. Koyan, kovan yok, ipin yok. Ha, bunlar da bak. Teyemmüm yapılabilir.
Evet.
Ha, yani o zaman teyemmüm ne zaman yapılıyor? Su bulunmazsa veya bulunduğu halde kullanma imkanı olmazsa.
Evet.
Ha, şimdi... Peki nasıl teyemmüm yapılır? Bir defa niyet edilecek şart. Yani mesela teyemmüm abdestin bedelidir. Yani abdestin yerine yapılır o.
Evet.
Dolayısıyla aynen abdest gibi değildir. Onun bedeli olduğu için ve bir de abdesti suyla alıyoruz. Su temizleyicidir kendisi fıtraten. Ama teyemmümü toprakla yapıyoruz. Toprak temizleyici değildir. Onun için ben toprağı manevi bir temizlik için kullanıyorsam buna niyet etmem lazım.
Evet.
Ha, önce niyet edeceğiz. Bir. İki, teyemmüm yapacağımız o şey yeryüzünün cinsinden bir şey olacak. Toprak, kum, çakıl, taş, kaya, tuğla, kiremit. Yani ham maddesi eğer mamul ise toprak veya bizatihi yeryüzü cinsinden olan şey. Bunu ayet-i kerimede saiden tayyiba ifadesi kullanılıyor. Sait demek yeryüzünde tümseklik, yükseklik işgal eden şey demek. Onun için Hanefiler bunların hepsiyle teyemmüm olur demişler. Ama bu teyemmüm edeceğimiz şey yandığı zaman kömür kül olmayacak. Mesela odun. Ona teyemmüm yapılmaz onunla. Veya ateşte ısıttığın zaman eriyip gitmeyecek. Onun için mesela demir, çelik, bunlarla bakır, onlara teyemmüm yapılmaz. Ha, toz, toprak olacak. Kaya, çakıl, kum vesaire olacak. Bu da şart. Peki şimdi bir de su bulunmayacak. Zaten o gerekli şart. Niyet ediyoruz. İki elimizi yere vuruyoruz toprağa. Veya toprak cisminde olan şeye. Tabii günümüzde tabii dağda çalışanlar, çobanlar falan buna ihtiyaç duyabilir. Mesela ben iyi biliyorum çocukluğumda babamla beraber rahmetliyle dağ bayrağa gittiğimiz zaman yakınımızda su yok. Ki köyümüzün, dağımızın neresinde su olduğunu biliyoruz ama çok uzak. Teyemmüm eder namazını kılardı baba. Şimdi böyle bu durumda olanlar hala olabilir. Ama bir de mesela hasta, abdest alamıyor. O da teyemmüm ediyor bugün artık yatağında. Ha şimdi niyet etti, ellerini vuracak.
Niyet nasıl olacak hocam?
Niyet ettim namaz kılmak için teyemmüm etmeye. Kur'an okumak için teyemmüm etmeye.
Hangi ibadeti yapacaksa onu söyleyeceğiz.
Evet.
O önemli değil mi hocam?
O önemli. Ondan sonra elini vuracak yere ve tabii eğer elinin içerisine o tozdan, topraktan, çakıldan bir şeyler şey yapmışsa, yapışmışsa onu silkeler ellerini birbirine vurarak ve yüzüne sürer bir defa. Bu bir. Tekrar vurur elini yere ikinci defa. Ve bu sefer sol eliyle sağ elinin parmaklarının ucundan başlayarak parmak kısmını dirseğinin bitimine kadar götürür, ters çevirir. Ondan sonra avucunun ayası ve baş ve işaret parmağıyla evin içinden geri getirir. Sonra aynı şeyi sağ eliyle sol eline yapar. Ve teyemmüm bitmiştir.
Evet.
Teyemmüm bitmiştir. Peki teyemmümü ne bozar? Abdesti bozan her şeyi teyemmümü de bozar.
Evet, geçen hafta bahsetmiştik.
Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar bir. İki, ilave olarak bir de suyun kullanılabilir hale gelmesi, suyun bulunması da teyemmümü bozar. Hani derler ya, su geldi teyemmüm bozuldu derler halk arasında. Evet. O da bozar. Peki, teyemmüm ettik, namazımızı kıldık. Vakit var, su bulduk. Namazı yeniden kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Kılmayacağız.
Kılmayacağız.
Eğer biz namaz kılarken, su bir şekilde gelir, namaz kılıyoruz, teyemmümle başlamışız, namaz bitmeden birisi elinde şöyle maşabayla ibrikte geldi, buyur bu suyla abdest alabilirsin dedi sana. Ha, o zaman artık teyemmüm bozuldu. Namazı bırakacaksın, abdest alıp namaz kılacaksın. Ama namazı kıldın, bitti. Ondan sonra suyu buldun. Artık namazı tekrar iade etmeye gerek yok.
Gerek yok. Şöyle bir soru geldi hocam aklıma. Şimdi az önce dediniz ya, işte niyet ederken niyet ettim Allah rızası için Kur'an okumak için teyemmüm almaya, namaz kılmak için teyemmüm almaya. Bir kişi teyemmüm abdestini aldı, işte namazını kıldı, baktı vakit de var, vakti de müsaade. Ya bir de Kur'an-ı Kerim okuyayım
tabii,
dedi.
Tamam, olur, yeter.
Okuyabilir değil
tabii,
mi?
O niyet geçerlidir.
O niyet geçerlidir. Peki. Bu program öncesinde de konuşmuştuk hocam. Biraz daha seferilikle alakalı bir sorumuz var. Seferilikle alakalı soruları sormuştuk. Dinleyicilerimiz arşivden de bulabilirler. Seferilik nedir? Hangi durumlarda kişi seferi olur vesaire? Peki seferi olan kişi bir cemaate imamlık yapabilir mi? Yaparsa namazı nasıl kıldıracak hocam?
Yapabilir. Seferi olan bir kimse, seferi olmayan veya seferi olan veya karışık olan bir cemaate namaz kıldırabilir. Eğer cemaatin tamamı seferi ise, mesela diyelim ki 3 arkadaş yolculuğa gidiyorlar. Sefer mesafesi bir yolculuğa gidiyorlar. Namaz vakti geldi, namaz kılacaklar. Birisi geçti, imam oldu. Üçü de seferi. Normal üçü de ne yapar? Öğle namazını, farzını 2 rekat olarak kılar, selamını verir. Çünkü hepsi zaten seferi.
Evet.
Ama eğer imam seferi, cemaat mukim ise, yani seferi değilse, veya imam seferi, cemaat içerisinde seferi olan da olmayan da varsa, bu takdirde ne yapacaktır? Hanefi mezhebine göre imam 2 rekattan sonra selamı verecek.
Evet.
Seferi olmayan cemaat, yani mukim olan cemaat selam vermiyor, ayağa kalkıyor.
Namaza devam ediyor.
Allahu Ekber diye. Ve ayakta sanki imamları varmış da bu imamın arkasında namaz kılıyormuş gibi Fatiha suresini okuyacak kadar durur. Fatiha'yı okumaz Hanefi mezhebinde. Fatiha suresini okuyacak kadar durur. Rükû secde yapar. Tekrar kalkar 4. rekata. Ve yine aynı şekilde Fatiha okuyacak kadar durur. Ve rükû secde yapar, namazını bitirir. Tabi eğer imam seferi ise ve cemaat onun seferi olduğunu bilmiyor iseler veya bilmeyenler varsa, böyle bu durumda imamın uyarması lazım cemaatin.
Namaza başlamadan.
Ben seferiyim. Ben 2 rekatta bir selam vereceğim. Siz kalkıp namazınızı tamamlayın şeklinde uyarması lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapmış? Mekke fethinde cemaate namaz kıldırırken Mekke yerlilerinden de kendine uyanlar olmuş. Biz seferi bir kavmiz, bir toplumuz. Siz namazınızı tamamlayın diye uyarıda bulunmuş.
Evet, peki hocam. Bitkisel hayatta, yani yoğun bakım dediğimiz bu durumda olan bir kişinin namazları nasıl olur hocam? Kişi kaza etmeli mi sonrasında?
Şimdi tabii hastalığın çeşitli evreleri olabiliyor. Çeşitli dönemleri olabiliyor. Şimdi yoğun bakımda olan herkes aynı durumda değil. Yani diyelim ki adamın aklı başındadır. Ama yoğun bakımda işte bir takım cihazlar hazır yanında olması gerekir veya cihazlara bağlanması gerekir. Efendim kalbinin daha rahat olması için veya nefesinin daha rahat olması için bir şeyler yapılır. Ama aklı başındadır. Bu olabilir yoğun bakımda. İki komaya girmiştir. Zannediyorum koma ile bitkisel hayat aynı olsa gerek.
Evet, aynı hocam.
Yani artık insan kendinden geçmiş. Ne yaptığını bilmiyor.
Evet.
Bu ayrıdır. Şimdi mükellef olmanın, yani namazları kılmakla yükümlü olmamız için iki temel şart var değil mi Müslüman olmanın dışında? Akıl ve balik ol. Hı hı. Şimdi o zaman aklı başında olmayan kişi ister bulansın, hı hı, ister delirsin, ister komada olsun. Bu kimse eğer o aklının başında olmayışı bir gün devam ediyor ise veya daha fazla, o kimseden o vakit namazları düşer.
Evet.
Sonradan iyileşse bile o namazları kaza etmesine gerek olmaz. Ama yoğun bakımda, aklı başında, aklı eriyor, duyuyor, biliyor, bilinci yerinde, fakat yerinden kalkamıyor. Bu ne yapacak? Eğer mümkünse yattığı yerden teyemmüm yaparak, demin anlattık, ve başını hareket ettirerek namazını kılacak. Evet. Mümkünse. Hı hı. Kılamıyor. Yani başını hareket ettiremiyor, yerinden kalkamıyor. Bu durumda, aklı başında ama. İyileşirse o kılamadığı namazları kaza edecek.
Evet.
İyileşmez de o hal üzere vefat ederse, o takdirde o namaz borçlusu olarak gitmiş olmaz.
Evet.
Yani demek ki o zaman burada önemli olan ne oluyor? Kişinin aklının başında olup olmaması. O vaziyetteyken namaz kılacak durumda olup olmaması. Veya sonradan iyileşmemesi. Ve aklı başında değilse o sürenin ne kadar olmasıyla ilgilidir. Şimdi çünkü bu ibadetlerin sebebi vardır, vakittir. Hı hı. Ve kişi o vakit içerisinde aklı başında değilse o sebep yerine gelmemiştir. Yalnız burada her namazın ayrı bir sebebi var. Her namaz vaktinin, sabahın sebebi ayrı, öğlenin ayrı. Ama namazda bir günlük esas alınmış. Ama mesela oruçta bir ay esas alınmış. Yani bu durumda olan kişi daha sonra iyileşirse bu oruçlarını kaza edecek mi, etmeyecek mi, tutamadığı oruçları? Eğer diyor o aklı başında olmama hali bir ay devam etmişse, ondan sonra iyileşirse kaza etmez.
Evet.
Ama bir aydan daha az devam etmiş, sonra iyileşmişse kaza eder.
Kaza eder.
Yani burada demek ki birinci derecede bizim için önemli olan şey ne oluyor? Aklının başında olup olmaması.
Eyvallah. Peki hocam. Namazın seyriyle alakalı birkaç sorumuz daha var. Şimdi secdede kolların nasıl olması gerektiği sorusu var. Biz buna ayakların durumunu da ekleyelim hocam. Secde, doğru bir secde nasıl yapılır? Onu
şimdi dediğin olur. Gibi bir ayakların durumu var. Hı hı. Bir de kollar. Şimdi kollar deyince iki şey var. Bir, kollar, yani o dirsekten parmaklarımızın ucuna kadar olan kısmı var. Hı hı. Bir de dirsekten yukarısı var.
Evet.
Şimdi önce ondan bahsedelim. Namaz kılarken biz kollarımızı yere şey yapmayız, yapıştırmayız. Yerden ayrı durur, uzak, hı hı, durur. Ki bunu Peygamber Efendimiz hem böyle yapardı hem de söylerdi. İki, bu şey, pazu kısmımız vücutumuzdan ayrı durur. Yani vücutumuza yapışık olmaz. Hı hı. Hem eller, yani kollar yerden yukarıda olur, hem de bu pazu kısmımız vücutumuzdan ayrı olur.
Evet.
Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secde yaparken o kollarının altından bir oğlak geçebilirdi.
Hmm.
Şeklinde rivayet var. Bir oğlak geçebilirdi diye. Ha, dolayısıyla böyle yapmaz. Peki böyle yaparsa ne olur? Mekruh olur.
Birleştirirse yani.
Birleştirirse. Yani ister işte kollarını şeye birleştirsin, ister efendim yere, mekruh olur. Ama namazı sahih olur. Fakat olması gereken işin doğrusu yapıştırmamasıdır. Hı hı. Bu bir. Peki ayaklar nasıl olmalı? Ayaklar parmak uçları, ayak parmak uçları mümkünse secdeye, şey, kıbleye gelecek şekilde.
Evet.
Olmalı. Ayak parmak uçları. Hı. Veya en azından dik olmalı. Yere temas etmeli parmakların ucu.
Hı hı.
Arkası değil. Altı.
Ucu.
En azından birisi. Bu gerekiyor. Ayaklar da böyle olmalı.
İkisi de kalkmış olursa?
Yerden, o zaman olmuyor. Olmuyor. Hatta bu bazı kitaplarda buna özellikle dikkat çekilir. Ve halk bu konuda çok gafil davranıyor, yanlış yapıyor. vaizlerin bunu mutlaka uyarmaları gerekir şeklinde ifadeler var. Mesela Nimetül İslam'da böyle bir ifade rastlamıştım ben.
Evet.
Yani bu konuya vaizlerimizin dikkat etmesi, anlatması vaciptir şeklinde.
Vaciptir, evet. Topukları da değdirenler
yok, öyle hocam. Bir şart yok.
Öyle bir şart
öyle
yok.
Öyle bir şey yok, evet.
Değdirmek gerekmiyor.
Gerek.
Bir de şöyle bir şey duydum hocam ben, siz anlatırken aklıma geldi. Namazda, secdedeyken elimizin parmaklarının kapalı olması, otururken yani ettehiyyatü okuyacağımız o pozisyonda da parmaklarımızın açık olması gerekiyor diye bir şey duydum. Bunun doğruluğu var
şimdi
mı hocam?
Şimdi ettehiyyatü okurken parmaklar serbest bırakılır.
Evet.
Yani ne açılır?
Çok açılır.
Ne de kapatılır. Hı. Serbest halinde neyse olur. Hı. Ha, secde ederken de ben doğrusu öyle parmakların kapalı olması gerektiğine dair
bir rivayete rastlamadım.
Şey, böyle bir şey, bilgi hatırımda değil.
Tamam. Peki hocam. Hocam bir kişi imamlık yapacak ama kişiler onun günahkar olduğunu biliyor. Tabii herkesin bu manada günahımız vardır. Kimse kusursuz değil. Ama bu kişi açıktan günah işliyor. Bunu biliyoruz ve imamlık yapacak. Yapabilir mi hocam? Bu kişiyle tavrımız nasıl olmalı bu kişiye?
Bir defa cemaat imamından razı olmalı.
Evet.
Yani huyundan, tüyünden derler ya, hareketlerinden razı olmalı. Şimdi bir imam aleni olarak dinimizin yasak ettiği bir fiili işliyor ise, eğer işlerse, onun peşinde insanlar namaz kılmak istemezler.
Evet.
Namaz kılmak istemezler. Dolayısıyla imamlar dikkat etmeliler yaşantılarına. Yani kendi özel hayatlarında günah işliyor iseler bile, ki işlememek esastır tabii, bunu aleni yapmamalılar. Örnek olmalılar. Hatta bize şöyle derlerdi İmam Hatip Okulu'nda öğrenciyken, bizim o zaman da şapka giyerdik. Ve şapkaların şeritleri olurdu. Her okulun şapkasının şeridi farklı renkteydi. Mesela ortaokul liselerinki sarıydı. Ticaret lisesininki kırmızıydı. Efendim sanat okulununki yeşildi. İmam Hatip okulununki de beyazdı. Ve derlerdi ki bize hocalarımız, çocuklar çok dikkat edin. Bak bizim şeridimiz beyaz, çok çabuk kir götürür. Sarığın rengi de beyaz, kiri çok çabuk belli eder. O yüzden çok dikkatli olun derlerdi. Hocalarımızın sarığı beyaz.
Evet.
Dini konularda konuşanların, ister hoca imam olsun, ister vaiz olsun, ister müftü, yani din hizmeti verenlerin sarığı beyaz. Başkalarına göre çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.
Evet.
Şimdi eğer hoca imam dinin yasak ettiği bir fiili işliyor ise ve o yasak onun dinden çıkmasına sebep olmuyor ise buna facir denilebilir, fasık denilebilir. Facir, fasık. Ve bu kişi namaz kıldırırsa eğer, namazı namazdır. Ve peşindeki cemaatin namazı da olur.
Evet. Yani
günah işlemiş olan. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi var. Sallu halfe kulli berrin ve facir. Yani iyi ve kötü, günah iyi olan veya kötü olan, iyinin veya facirin arkasında namaz kılın.
Evet.
Ha, hüküm olarak bu. Ama dediğim gibi cemaatin razı olmadığı hareketlerden, yani bu adam peşinde benim namaz kılasım yok dediği türden insanlar, yani imamete geçmemeli.
Evet. Fitneye de sebebiyet vermemeli.
Aslında tabii eskiden şimdiki gibi bir imamlık mesleği yoktu. Cemaat içerisinde işte birisi geçer, namazı kıldırırdı. Peki cemaattan imam olmaya en layık olan kimdi deyince, işte en alim olanıydı. Ondan sonra en iyi Kur'an okuyanıydı. Ondan sonra efendim günahlardan en çok sakınanıydı. Ondan sonra efendim işte ibadetine en çok düşkün olanıydı vesaire, sırama gelir. Ama bu demek değildi ki biri varken, önceki varken sonrakinin kıldırdığı namaz olmaz. O anlamda değil.
Evet.
Ama eftal olan bu şekilde oldu.
Eftal olan bu şekilde, evet. Namazla alakalı bir sorumuz var. Ondan sonra da müsaade isteyeceğiz hocam. İşitme engellilerle alakalı bir sorumuz var. Namaz kılarken kıraat ve tesbihatı Nasıl yapacaklar hocam?
Şimdi işitme engelliler öğrenemezler haliyle. Yani öğrenirler de o öğrendiklerini şey yapamazlar.
Telaffuz edemezler.
Telaffuz edemezler. Evet. Ve Allah hiçbir kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Bu bir ayet-i kerimedir. Ve genel kuraldır bu. Yani teklif-i mala yutak yoktur. Ne demek teklif-i mala yutak? Kişinin gücünün yetmediği şeyi Cenab-ı Hak teklif eder. Ve eğer bir şey istiyorsa onu yapabilecek gücü, kapasiteyi vermiştir ondan istiyordur.
Evet.
Onun için fakir zekat vermez. Fakire zekat şartı gerekmez. Veya işte deli namaz kılmakla mükellef değil, akıl yok çünkü. Şimdi işitme engeller konuşamıyor. Dolayısıyla onlar da namaz kılmakla yükümlüler. Bir şekilde onlara öğretilecek o. Ama kıraat gereken yerler, tesbihat gereken yerlerde akıllarından geçirecekler.
Akıldan okuyacaklar.
Akıldan okuyacaklar, geçirecekler. Dille telaffuza gerek yok. Ben bazı kitaplarda şöyle bir şeye de rastlamıştım doğrusu. Okur gibi dilini şeyini kıpırdatır.
Dudaklarını
kıpırdatır şeklinde. Hatta bunu şöyle de benzetiyorlardı. Başında hiç saç olmayan kişi ihramdan çıkarken o kafası tamamen eğer saçsızsa usturayı kafasında gezdirir ihramdan çıkarken. Çünkü ihramdan çıkmak için tıraş olmak gerekiyor ya.
Evet.
Ve bu da işitme engelli de aynen böyle yapar şeklinde şeyler de var.
Rivayetlerde var.
Veya kaynaklarda bilgiler var. Rivayet demeyelim. Çünkü rivayet olunca işte peygamberden anlaşılır. Bu peygamberden değil, ulemanın değerlendirmesi. Ama öbür taraftan bazıları da diyorlar ki aklından geçirsin yeter. Başka bir şeye gerek yok diyor.
Gerek yok. Peki hocam. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok çok sağ olun hocam.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Sizlerden gelen ve bizlerin cevaplandırmış olduğu soruları hocamıza yönelttik. Bizlerin hazırlamış olduğu soruları hocamıza yönelttik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.